Ayrım 21. 40. Sinir bilimleri, nöropsikoloji ve bilişsel psikoloji alanlarında dünyanın en iyisiyim ya da en azından en iyilerinden biriyim. Bu bir kendini beğenme değil, sadece uluslararası bilim çevrelerinin kabul ettiği bir olgu. 52 yaşındayım, bu konularda önemli bir değer, bir referans kaynağıyım. Ama bu alanlarda gerçekten söz sahibi önemli bir kişi olamadım. Çünkü kendimi bilim dünyasından soyutladım. Çünkü inandığım yolda ilerlemek için alışılmış yollardan gitmedim. Bayatlamış yöntemler uygulamadım. Benden önce hiç kimsenin izlemediği bir yöntemdi benimki. Ancak o zaman gerçek bir araştırmacı, çağa damgasını vuracak bir öncü olabilirdim. Ama artık benim için çok geçti. Mart 1994. 16 ay boyunca bellek üzerinde yaptığım tomografik deneylerin sonunda kişisel bellek ve kültürel bellek programının 3. dönemiydi. Bazı anomalilerin sürekli yinelenmesi beni araştırmalarımda ekibimle aynı radyoaktif izleyiciyi, yani oksijen 15'i kullanan laboratuvarlarla temasa geçmeye yöneltti. Gelen cevaplar hep aynıydı. Dikkate değer hiçbir şey gözlemlememişlerdi. Bu benim yanıldığım anlamına gelmiyordu. Bu, deneklerime yüksek dozda oksijen 15 verdiğim ve elde ettiğim sonuçların şaşırtıcılığının nedeninin bu dozaj olduğu anlamına geliyordu. Bu gerçeği biliyordum. Doz eşiğini aşmıştım ve bu eşik maddenin gücünü ortaya çıkarmıştı. Henüz bunları yayımlamak için çok erkendi. Bana fon sağlayanlara, yani Atom Enerjisi Komiserliğine bir rapor yazmakla yetindim. Geçen dönemin bilançosunu da çıkardım. En arka sayfaya iliştirdiğim notta testler arasında gözlemlediğim bazı tuhaf olguların yinelendiğini belirttim. Bu olguların O15'in insan beynine dolaylı bir etkisinden kaynaklandığını ve şüphesiz bunun özel bir programın konusu olduğunu yazdım. Tepki gelmesi gecikmedi. Mayıs ayında CIA'nın merkezine davet edildim. Büyük bir konferans salonunda 10 kadar uzmanın karşısına çıktım. Alabroz kesilmiş saçlar, sert yüz hatları, ilk bakışta tanıdım onları. İlk kez 2 yıl önce karşılarına çıkıp araştırma programımı sunduğum askerlerdi bunlar. Bir komutla sunumuma başladım. TEP'in, yani pozitron yayımlı tomografinin çalışma ilkesi, bir radyoaktif izleyiciyi deneyin kanına enjekte etmeye dayanır. Böylece bu maddenin yayımladığı radyoaktif ışıma kamera tarafından büyük bir duyarlılıkla algılanır. Bu da beynin o anda faaliyette olan bölgesinin yerini belirlemeyi sağlar. Ben bu iş için klasik bir radyoaktif izotop olan oksijen 15'i seçtim ve bir ses araya girdi. Notlarınızda bazı anomalilerden söz ediyorsunuz. Lütfen sadede gelin. Ne oldu? Testlerden sonra deneklerin kendi hatıralarıyla seans sırasında onlara aktarılan anekdotları birbirine karıştırdığını saptadım. Daha açık olun. Projemdeki birçok uygulama deneye hayal ürünü hikayeler, kurmacı olaylar anlatmaya, ardından da denekten bunları özetlemesini istemeye dayanır. Testlerden sonra denekler bu hikayeleri gerçek olaylar gibi anlatıyordu. Deneklerin hepsi bu kurmacı olayları gerçekten yaşamış olduğuna inanıyordu. O15 kullanımının buna neden olduğunu mu düşünüyorsunuz? Öyle sanıyorum. Pozitron kamerasının bilinç üstüne herhangi bir etkisi olamaz. Zararsız bir tekniktir. O15 deneklere verilen tek madde. Bu etkiyi nasıl açıklıyorsunuz? Açıklayamıyorum. Radyoaktif maddenin nöronlara yaptığı etkiden kaynaklanabilir. Ya da molekülün kendisinin nöron üreticiler üzerindeki bir etkisi olabilir. Sanki deney bilişsel sistemi harekete geçiriyor, onu test sırasında karşılaştığı bilgilere karşı duyarlı hale getiriyor. Beyin sanal verilerle yaşanmış gerçek arasında ayrım yapamıyor. Bu radyoaktif madde sayesinde bir deneyin bilincinde yapay anılar canlandırmanın mümkün olabileceğini düşünüyor musunuz? Bu çok karmaşık bir konu. Ben bunun mümkün olduğunu düşünüyor musunuz? Evet ya da hayır. Bu yönde çalışmalar yapılırsa evet. Kısa bir sessizlik oldu. Bu kez başka biri müdahale etti. Meslek hayatınız boyunca beyin yıkama teknikleri üzerinde çalışmalar da yaptınız değil mi? Gülmemek için kendimi zor tutuyordum. Salona hakim olan engizisyon havasını dağıtmak için boşuna bir çabaydı. 20 yıl kadar önce benim doktora tezimin konusuydu. Bu alandaki gelişmeleri izlediniz mi? Az çok, evet. Ama bu konuda yayımlanmamış çok sayıda araştırma var. Ulusal güvenlik açısından sakıncalı bulunmuş çalışmalar. Bilmiyorum, eğer bazı maddelerin bir deneyin belleğini örtmek için kimyasal paravan olarak kullanılması mümkün mü? Evet, bu tür birçok madde var. Hangileri? Bazı madde kullanımlarından söz... Hangileri? İstemeye istemeye cevap veriyordum. Günümüzde GHB, yani gama hidroksi bütirat gibi maddelerden söz ediliyor. Ama bu tür bir amaç için çok daha yaygın bir maddeyi kullanmak daha uygun olur. Valium gibi. Neden? Çünkü valium anestezi etkisi yapmayacak dozlarda kullanıldığında sadece kısmi bir bellek itimine değil, zihinsel otomatizme de neden olur. Hasta her türlü telkine açık olur. Üstelik antidotu da vardır. Denek daha sonra yeniden belleğini kazanabilir. Sessizlik oldu. İlk konuşan adamın sesi duyuldu. Bir deneyin bu tür bir işleme tabi tutulduğunu, yani ona valium verildiğini farz edelim. Ardından oksijen 15 enjekte edilerek onda tamamen yeni hatıralar oluşturulabilir mi? Bu konuda bana güveniyorsanız evet mi yoksa hayır mı? Evet. Yeniden bir sessizlik oldu. Bütün gözler bana çevrilmişti. Denek hiçbir şey hatırlamayacak mı? Hatırlamayacak. Ne valium verildiğini ne de oksijen 15, öyle mi? Evet, ama çok erken, özellikle de sizin dışınızda o 15'in etkilerini bilen biri veya birileri var mı? Yok, izotop kullanan laboratuvarlarla temas kurdum ama hiçbir şey fark etmemişler ve kimlerle temas kurduğunuzu biliyoruz. Siz gözlem altında mı tutuluyorum? Bu laboratuvarların yetkilileriyle bu konuyu karşılıklı konuştunuz mu? Hayır, sadece e-mail yoluyla ben... Teşekkürler profesör. 1994 yılının sonunda yeni bir bütçe kabul edildi. Tamamen oksijen 15 kullanımına ayrılmış bir bütçe. Hikayenin ironik tarafı da buydu. Tasarladığım, sunduğum, savunduğum bir programa fon bulmak için birçok zorlukla karşılaşmış olan bana, şimdi asla aklımın ucundan bile geçmeyecek bir proje için sonsuz mali olanaklar sunuluyordu. Nisan 1995. Kabus başladı. Tepeden tırnağa siyahlar giymiş, katil suratlı iki adam tarafından korunan bir polis beni ziyaret etti. Gri bıyıklı, gabardin ceketli, iri yarı bir herifti. Kendini komiser Philip Charlie olarak tanıttı. Neşeli, güleç yüzlü, babacan tavırlı birine benziyordu ama eski hippi içgüdüm bana onun tehlikeli biri olduğunu fısıldıyordu. Ondaki çene kırıcı, ayaklanma bastırıcı, kendine güveni olan pislik herif tavırlarını yakından tanıyordum. ''Sana bir hikaye anlatmaya geldim.'' dedi. ''Kişisel bir anı. Fransa'da paniğe yol açan Aralık 1985 ile Eylül 1986 arasındaki bir dizi saldırı hakkında. Tümü Ren Sokağı'ndaydı, hatırlıyor musun? Toplam 13 ölü ve 250 yaralı. O dönemde DST'de, yani Ulusal Güvenlik Bölümünde çalışıyordum. Hiçbir eksiğimiz yoktu. Binlerce polis dinleme aygıtları, süresiz gözaltına alma hakkı. İslamcı merkezleri hallaç pamuğu gibi atmış Filistin destekçilerini, Lübnanlı şebekeleri, İran kökenli tarikatları iyice zayıf düşürmüştük. Paris tamamen kontrolümüz altındaydı. Bize bilgi verecek kişiye 1 milyon frank ödül bile vaat etmiştim. Ama tüm bunlar boşunaydı. Herhangi bir iz, bir ipucu bulamamış, hiç bilgi toplayamamıştık. Ve saldırılar, suikastler devam ediyordu. Öldürmeler, yaralamalar, katliamın önüne geçilemiyordu. Bir gün 1986 Mart'ında küçük bir şeyler her şeyi değiştirdi ve örgütün tüm üyelerini bir gecede tutukladık. Fuat Ali Salah'la suç ortaklarını. Silahlarını ve patlayıcılarını 12. bölgede Watt Sokağı'ndaki bir evde saklıyordu. Toplanma yerleri Godeor Mahallesi Şarte Sokağı'ndaki bir Tunus lokantasıydı. Operasyonu ben yönetmiştim. Birkaç saat içinde hepsini enseledik. Çok temiz, kusursuz bir işti. Akşamdan sabaha saldırılar, suikastlar sona erdi. Şehir yeniden huzura kavuştu. Bu mucizeyi sağlayan kimdi biliyor musun? Ya bir gecede durumu değiştiren küçük şeyi? Örgüt üyelerinden biriydi. Lütfi Bin Kalak. Sadece inandığı şeylerden vazgeçmiş, fikir değiştirmişti. Bizimle temasa geçti ve ödül karşılığı arkadaşlarını sattı. Hatta tuzağın hazırlanmasına bile yardımcı oldu. Lütfi kaçıktı. Kimse birkaç yüz bin frank için hayatını feda etmez. Kimse sürekli kovalanan bir hayvan gibi yaşamayı, er veya geç öldürüleceğini bile bile dünyanın bir ucuna sürgüne gönderilmeyi kabul etmez. Ama ben onun ihanetinin sonuçlarını gayet iyi değerlendirdim. İlk kez bir örgütün içine sızılmıştı. Sistemin kalbine, anlıyor musun? O andan itibaren her şey anlaşılır, kolay ve etkili bir hal aldı. İşte hikayemin kıssadan hissesi. Teröristlerin bir tek gücü vardır, gizlilik. Herhangi bir yerde canlarının istediği bir zamanda vururlar. Onları durdurmanın tek bir yolu vardır. Şebekelerine sızmak, beyinlerine girmek. İşte o zaman her şey mümkün olur. Lütfi ile olduğu gibi. Ve senin sayende diğerleri için bunu başarabiliriz. Charlie'nin planı gayet açıktı. Terör örgütüne yakın kişileri oksijen 15'te düşüncelerinden caydırmak, onlara sanal hatıralar empoze ederek onları işbirliğine ve silah arkadaşlarına ihanete ikna etmek. Programın adı Morfo olacak, dedi. Çünkü bu heriflerin psişik morfolojisini değiştireceğiz. Onların kişiliklerini, beyin coğrafyalarını değişikliğe uğratacağız. Sonra onları kendi ortamlarına salacağız. Sürüdeki zehirlenmiş köpekler gibi. İnsanın kanını donduran bir sesle devam etti. Seçimin gayet basit. Bir tarafta sınırsız imkanlar, gönüllü denekler, büyük bir gizlilik içinde bilimsel bir devrime öncülük etme fırsatı. Diğer tarafta boktan araştırmacı kimliğine geri dönüş, para peşinde koşma, derme çatma laboratuvarlar, önemsiz yayınlar. Sen olmasan da bu programı uygulayacağız başkalarıyla. Onlara senin çalışmalarını, notlarını, her şeyi vereceğiz. Bu bilim adamlarının oksijen 15'in etkisinden yararlanmak ve onu kendilerine mal etmek isteyeceğinden emin olabilirsin. Daha sonraki günlerde bilgi topladım. Philip Charlie'ye, DCPJ'ye yani Adli Polis Merkez Müdürlüğü'ne bağlı 6. Büro'nun 5 komiserinden biriydi. Uluslararası terörle mücadelede söz sahibi birkaç kişi arasındaydı. 6. Büro amiri Paul Magnard'ın emrinde çalışıyordu. Servisteki lakabı Yeşil Dev'di. Örgütlerin içine sızma takıntısı olan ve ayrıca yöntemlerinde şiddeti ön plana çıkaran biri olarak ünlenmişti. Kendisi de uzlaşmaz biri olan ama geleneksel yöntemlere sıkı sıkıya bağlı, her tür deneme yanılma yöntemine kuşkuyla bakan Magnard tarafından hep kenarda tutulmuştu. Ama 95 ilkbaharındaydık ve Charlie'nin fikirleri bir anda değer kazanmaya başlamıştı. Bir terör örgütü Fransa'yı tehdit ediyordu. 25 Temmuz'da Saint-Michel RER, yani Paris ve çevresine hizmet veren ekspres tren ağı istasyonunda bir bomba patladı ve 10 kişi öldü. GIA'dan, yani Cezayir'de şeriat yanlısı silahlı İslami gruplar terör örgütünden şüphelenildi. Ama saldırıların önünü almak için ellerinde en ufak bir ipucu yoktu. Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile ortaklaşa Morfo programını finanse etme kararı aldı. Operasyon bu özel dosya için çok kısaydı, fazla etkili olmayabilirdi. Ama terörizme karşı yeni silahlar kullanmanın zamanı gelmişti. 1985 yazının sonunda Philip Charlie'ye yeniden beni görmeye geldi ve Vigi Paret planı çerçevesinde yakalanan yüzlerce İslamcı terörist arasından bir kovay seçmişti bile. İşte tam o tarihlerde Magnard kesin bir zafer kazandı. TGV yani Fransa'daki hızlı tren ağının hattında bir gaz şişesi bulunmuştu ve Lyon jandarması şişeyi imha etmeye hazırlanıyordu ki Magnard cismin analizinin yapılmasını istedi. Şişede bir şüphelinin Halit Kelkal'ın parmak izleri bulundu. Birçok saldırının faillerinden biriydi. Gerisi medyanın ilgi alanına giriyordu. Lyon bölgesi ormanlarında bir hayvan gibi izi sürülen Kelkal 29 Eylül'de ele geçmiş, ardından tüm örgüt çökertilmişti. Bu Magnard'ın ve Eskin'in modası geçmiş yöntemlerinin zaferiydi. Morfo dosyası kapandı. Philip Charlie'ye görevden alındı. Ama bütçe devam ediyordu. Ülke güvenliğinden sorumlu bakanlıklar çalışmalarımı sürdürmem için bana önemli olanaklar sağladı. Daha ilk yılda sonuçlar haklılığımı ispatladı. Uygun dozlarda enjekte edilen oksijen 15 nöronları yapay hatıralara açık hale getiriyordu. Oksijen 15'in etkisiyle bellek geçirginleşiyor, kurmaca öğeleri kolayca alıp onları gerçek gibi kabul ediyordu. Araştırmalarımı geliştiriyordum. Ordunun bana sağladığı çoğu gönüllü asker, onlarca denek üzerinde çalışıyordum. Küçük çapta koşullandırmalar uyguluyordum deneklerime. Her seferinde tek bir yapay hatıra aktarıyordum. Sonra günlerce nakilin tutup tutmadığını kontrol ediyordum. Artık geriye uygulayacağım son deney kalmıştı. Bir deneyin belleğini örtmek, ardından da ona yepyeni hatıralar yüklemek. Ama bunu derhal uygulamaya geçmem için acelem yoktu. Çünkü polis ve ordu beni unutmuştu. Bu arada Charlie'ye soruşturmalardan çekilmiş, bütün yetkileri alınmıştı. McNart ise geleneksel yöntemleriyle birlikte hala görevinin başındaydı. Artık kesin olarak yakamı bıraktıklarını umuyordum. Sivil hayata geri dönmeyi, elde ettiğim sonuçları yayımlamayı, deneylerimi yararlı uygulamalarda kullanmayı hayal ediyordum. 11 Eylül 2001 olmasaydı tüm bunlar mümkün olacaktı. İkiz Kulelere ve Pentagon'a saldırılmasaydı. Saldırılar tüm dünyada büyük bir şok yarattı. Polisiye önlemlerin, araştırma ve casusluk tekniklerinin nedenli boş olduğunu gösterdi. El-Kaide'nin tehdidi altındaki gizli servisler, haber alma teşkilatları, polisler ve ordular kıçından soluyordu. Siyasiler şaşkındı. Bir kez daha terör en önemli gücünü gözler önüne serdi. Gizlilik. Cihattan, kimyasal tehditten, nükleer saldırıdan söz ediliyordu. Philip Charlie'ye yeniden ortaya çıktı. Öfkeli, takıntılı bir adamdı. Şiddet yanlısıydı, karanlık ancak etkili yöntemleri vardı. Morfo dosyası mezarından çıkarılmıştı. Tüm ağızlarda aynı lanetli kelimeler vardı. Koşullandırma, beyin yıkama ve sızma. Kasım ayının ortasında Charlie'ye Henry Becquerel Enstitüsü'ne ayak bastı. Pis pis sırıtarak müjdeli haberi verdi. İşte yeniden iş başındayım. Beni yemeğe davet etti. Bir Lyon lokantasına sıcak sosis ve bourbon şarabı. Pis yağ ve pişmiş kan kokuları içinde kabus yeniden başlıyordu. CIA'nin ve FBI'nin yıllık bütçesini biliyor musun? Diye sordu. Olumsuz cevap verdim. 30 milyar dolar. Ayrıca bu iki teşkilatın uyduları, casus denizaltıları, otomatik keşif aygıtları, mobil dinleme merkezleri var. Elektronik gözetleme alanında en hassas teknolojiler burada. NSA yani Ulusal Güvenlik Ajansı ve onun hünerleri buna dahil değil. Amerikalılar her yeri dinleyebilir, her şeyi algılayabilir. Onlar için dünya üzerinde gizli hiçbir şey yoktur. Bunlardan çok söz edildi. Tüm dünya bu gelişmelere kaygıyla bakıyor. Big Brother'ı anımsatıyor değil mi? Ama yine de 11 Eylül oldu. Birkaç herif ellerindeki plastik bıçaklarla uçak kaçırdılar. Dünya Ticaret Merkezi'nin kulelerini ve Pentagon'un bir kısmını yerle bir ettiler. Yaklaşık 3000 kişinin ölümüne neden oldular. Amerikalılar her yeri dinliyor, her şeyi algılıyor, gerçekten tehlikeli adamların dışında. Yeşil dev gülmüyordu. Ellerini tabağının üstüne getirdi, sonra yavaşça avuçları yere bakacak şekilde çevirdi. Bir terazinin iki kefesini düşün. Bir tarafta 30 milyar dolar, diğerinde ise plastik bıçaklar. Sana göre hangisi ağır basar? Hangisi bu boktan terazinin dengesini bozar? Hırsla masaya vurdu. İstek, inat, çılgınlık. Bir teknoloji devine binlerce Amerikan ajanına rağmen bir avuç kararlı adam tüm güvenlik önlemlerini, denetimlerini kolayca aşıverdi. Çünkü hiçbir makine bir insan beyninden daha güçlü olamaz. Çünkü normal bir hayat süren, normal tutkuları olan hiçbir görevli kendi hayatını yüce bir amaç uğruna hiçe sayan bir fanatikle mücadele edemez. Sustu. Derin bir nefes aldı. Sonra devam etti. 11 Eylül'ü düzenleyen kamikazeler vücutlarındaki tüm kılları tıraş etmişlerdi. Neden biliyor musun? Cennete girerken tamamen temiz olmak için. Böyle adamları hiç kimse, hiçbir şey durduramaz. Ne onları ispiyonlamak, ne satın almak, ne de anlamaya çalışmak. Gözleri ışıl ışıl parlıyordu. Bir felaket habercisi gibiydi. Tekrar ediyorum, bu fanatikleri enselemek için tek bir yol var. İçlerinden birini düşüncelerinden caydırmak. Çılgınlıklarının arkasında yatan şeyi, tutkularının iç yüzünü anlamak için onu ikna etmek. İşte o zaman onlarla mücadele edebiliriz. Yeşil Dev dirseklerini masaya dayadı. Dudaklarını büzdü, sonra gülümsedi. Sana iyi haberlerim var. Bugün itibariyle Morfo programını başlattık. Ayrıca sana bir de aday buldum. Biraz daha sırıttı. Daha doğrusu bir kadın aday.